Ayrım 9. Ağrının derinliği. Ece Tevel Kur'an. Sayfa 157. Soykırım demezsem yüzümü aynada göremem. Puf! Bernard sakallarıyla bıyıkları arasından son derece Fransız olan o sesi çıkartıyor. Başını iki yana sallayarak eli havaya kalkmış, bir yandan düşündüğü şeye sıkılıyor, bir yandan da belli ki komik bir hikaye anlatacak. Aptallık! Sadece aptallık, diyor. Aptallık olan şey, Fransız meclisinde görüşülen, Ermeni soykırımını tanımayan suçludur, diyen yasa. Ama Bernard'ın anlattıklarına bakılırsa, Fransa'daki Türk ve Ermeni toplumları arasında yapılmaya çalışılan diyalog toplantıları da bir o kadar tuhaf. Kısa bir süre önce Lyon'da yapılamayan bir toplantıdan söz ediyor Bernard. Söylediğine göre, Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin yürüttüğü, Gamats Gamats başlıklı proje kapsamında yapılacak toplantı, Ermeni radyosunda toplantıyı Türkler düzenliyor anonsu yapılınca Ermeniler tarafından protesto ediliyor. Toplantının böyle bir gerekçeyle iptal edildiği duyulunca da bu kez Türk milliyetçileri gidip radyoyu basmaya kalkıyor. Toplantının düzenleyicilerinden Bernard bu absürt hikayeyi anlatırken hep yaptığı gibi bütün meseleyi bir oda komedisine dönüştürüyor ve son sahneyi anlatıyor. Nihayetinde Lyon'da değil, başka bir şehirde Türkler oturup Ermenilerle değil, Azerilerle konuştu. Bernard'ın anlattığı oda komedisinde açılıp kapanan kapılar yüzünden hikaye karışıyor ama bir biçimde bir toplantıda Ermenilerle Türkler karşılaştığında da sonuç pek verimli olmuyor. Türkler Ermenilere "Bizimle konuşmuyorsunuz," dedi. Ermeniler Türklere sadece soykırımdan söz etti. Böylece güya konuşmuş oldular. Peki ya Fransızlar? Yasa tasarısı sırasında Ermenilerle Türkiye arasındaki tartışmaları izlerken buradaki entelektüel çevrelerde ne konuşuluyordu? Biz bu maçta yedek kulübesindeyiz. Bernard ellerini iki yana açıp gülüyor ve ekliyor. İyi ki de öyleyiz. Çünkü bu konuda ne düşünmemiz gerektiği üzerine hiç düşünmemiştik. Bu kavgalar ve malum yasa yüzünden Fransız aydınları ilk kez ciddi olarak Ermeniler hakkında düşünmek zorunda kaldı. Doğrusu kimse de ne söyleyeceğini bilemiyor. Herkes dona kaldı. Çünkü yasa kesinlikle saçmalık. Bernard, bir dakika deyip çantasından bir dergi çıkarıyor. Politist. Derginin son sayısında yayınlanan konuya dair yazısını gösteriyor. Yazıda şöyle deniyor. Bu yasayı sadece sert Ermeni milliyetçileri istiyor. Yasanın Türkiye'deki Ermenileri rahatsız ettiği, tarih çalışmalarını engelleyeceği ortada. Bu yasa sadece milliyetçi Türklere ve Ermenilere gaz verecek. Yasa korumaya çalıştığını söylediği tarihe ve adalete en büyük darbeyi vuracak. Ama ben biliyorum ki, kardeş Türküler Türkiye'de Ermeni şair Çerensin şiirlerinden şarkılar söylemeye devam edecek. Ve bu Ermeniler ile Türklerin geleceğine bu aptalca yasadan çok daha fazla hizmet edecek. Yazı insanlığı insanlardan korumak ister çoğu kez. Bu kez. Bunun mümkün olmadığı bin yıldır sonsuz kez kanıtlanmış olmasına rağmen üstelik. Çünkü bazılarımız tanrılar yerine insana inanmayı seçer. Cahillikleri ölümcül olabilen perilere. Onlar en korkunç katilin içinde bile yara ararlar inanamadıkları için cahil perilerin büsbütün ölümcül olacağını. Kanlı insanlıkla kardeş olmakla lanetlenmiş iyi kalpli çocukları yeryüzünü. İnanırlar ki en kanlı ağızların bile kalplerinin karanlığında affetmek ve affedilmekle ilgili zayıflık olarak görüp sakladıkları bir cümle durur. Ne ki dünyayı kanın dibinde saklanan kalp değil, hep kan yönetti. O zaman niye akla yatkın bir açıklama isteriz en korkunç, en kanlı olanlardan bile, neden onları da anlamak isteriz, insanın insani olmayabileceğini kabul edemediğimiz, bu gerçeğe katlanamadığımız için mi? Isabel donup kalıyor. Sorduğum soruyu nasıl tercüme etmesi gerektiğini, hatta belki tercüme etmemeyi bile düşünüyor. Oysa çok geç. İngilizce konuşsam da söylediklerim arasında asala sözcüğü net bir biçimde duyuluyor. Karşımda oturan Ara Toranyan neyi sorduğumu zaten çoktan anlamış durumda. Sorunun tam çevrilmesini beklemeden başına hayır anlamında uzun uzun sallıyor. Üye demeliyim ama asalının çok yakınındayım. Karşımda oturan ve yüzünde mimik kıpırdamayan Ara Toranyan bir zamanlar Asala üyesi olduğunu kabul etmese de onunla ilgili bütün yazılanlar tam tersini söylüyor. Sorbonne Üniversitesi'nde hukuk eğitimi görürken başladığı politik faaliyetin onu Asala'nın politik kanadı MNA'nın Movement National Armenian, Ermeni Ulusal Hareketi lideri yaptığı birçok kaynakta geçiyor. Fakat şimdi Paris'te bir kafede elinde tuttuğu Nouvelle Armanie dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaparken sakin ve orta yaşını geçmiş bir adam olarak sanki öyle bir şey hiç yaşamamış gibi görünüyor. Hatta sanki Asala'yı ya da onun durumunu anlamamız için konuşur gibi. Asala biliyorsunuz kendisini lağvetmiş bir örgüttür. Ben de Asala'yı şiddet için şiddet demeye başladığında terk ettim. Başlangıçta çok uzun aralıklarla konuşmasına ve konuşmak istemediğini açıkça belli etmesine rağmen sonra nedense soruları beklemeden öne doğru eğilip masaya dayanarak ellerini kullanıp açıklamaya çalışarak konuşuyor. Asala, Ermeni meselesinin başı veya sonu değildir. Soykırımla ilgili bir sessizlik duvarı vardı. Türkiye'de ve Fransa'da da. Başlangıçta örgüt bu duvarı yıkmakta pozitif rol oynadı. Daha doğrusu başka seçeneğimiz yoktu. Sorunu halının altından çıkarıp ortaya koymamız gerekiyordu. Türkiye'nin diasporayı susturma politikası devam ediyordu ve 70'lerde bu politika ile Fransız hükümetine baskı uygulamaya başladılar. 1980'lere kadar sürdü bu. Asala'nın öncesinde kimse Ermeni meselesini konuşmuyordu. Asala bu işlevini tamamladıktan sonra benim için örgütü desteklemenin bir gerekçesi kalmamıştı. Ondan sonra artık bizim görevimiz bilgi sağlamak ve soykırımın tanınması için çalışmak oldu. Tam 35 yıllık bir adanmışlıktan söz ediyor Toranyan. Neden peki? Bizim meselemiz olanları unutmamak ve insanlık tarihi adına yaşananların ismini koymaktır. 1915 bizim için tarihsel bir mirastır ve bu mirası kabul etmek zorundayız. Ama daha önemlisi bu benim için bir yemin. Soykırım demek benim her sabah aynada yüzümü görmemi sağlıyor. Soykırım demezsem aynada yüzümü göremem ama hayallerim eskisi gibi değil elbette. Kısa bir nefes alıp yüzünden ve geçmişinden beklenmeyecek bir yumuşaklıkla devam ediyor. Herkesin bir rüyası vardır. Benim de rüyam Türkler ve Ermenilerin ortak bir gelecek yaratması. Bu da ortak bir tarihin kurulabilmesiyle mümkün. Ortak olmasa bile gerilimsiz bir tarih yazımıyla. Birden bu kadar barışçıl olunca konuşma, diasporanın hakikaten Türklere bu kadar ihtiyacı olup olmadığını soruyorum. Ermenistan ile diaspora arasındaki üslup farkından söz ediyorum. Ermenistan'ın Türkiye ile ortak bir gelecek inşa etmek için nesnel nedenleri var elbette ama Türkiye, diaspora için sadece kendi insanlarını yok eden bir ülke. Soykırım yapıldıktan sonra bir de hiç öyle bir şey olmadığına dair propaganda yaptı 90 yıl boyunca. Ve biz de burada Ermeni toplum olarak bir ülke ile mücadele edebilecek güçte değiliz. Türkiye'de birçok insan tam tersini düşünüyor diyorum. Hatta büyük bir çoğunluk Ermeni diasporası lobisinin Türkiye'nin politik geleceğini kararttığını düşünüyor. Toranyan cevap veriyor. Diasporanın çok güçlü olduğunu söylemek tipik milliyetçi bir propagandadır Türkiye'de. Eğer Türkiye'deki çoğunluk böyle düşünüyorsa bu ülkedeki yönetici sınıfın manipülasyonudur. Ama tabii ki çalışıyoruz. Bir mücadelemiz var. Belki de Türkiye'den güçlü görünmemizin sebebi adalet için çalışıyor olmamızdır. Bu kadar çok Türkiye'den bahsedilince, bu kadar konuya hakim konuşunca Türkiye'ye gizlice de olsa hiç gidip gitmediğini soruyorum. Hiç susmadığı kadar uzun susuyor. Bu soruların en zoru. Bir gün soykırım anıtı diktiklerinde, yani daha çok zamanım var. En son dedesinin gördüğü Türkiye'yi bu kadar içindeymiş gibi anlatmasına şaşırıyorum. Ya Ermenistan? Orayı da hiç görmediği Türkiye kadar içinde hissediyor mu? Sanki pek bir şey hissetmeden uygun cümleleri kuruyor Ermenistan hakkında. Muhteşem bir ülke. Orada bir Ermenistan olmasından mutluluk duyuyorum tabii ki. Ermenilerin var olduğuna dair somut bir manifestodur Ermenistan. Umut Pınarı. Diaspora olarak giderek daha fazla yardım ediyoruz Ermenistan'a. Ama tabii bizim burada da yapmamız gereken şeyler var. Ermenistan hakkında pek de o kadar tutkulu konuşmadığını söylediğimde Toranyan dertleniyor. Diasporada olmak çok zordur. Biz yıllarca köklerimiz olmadığı için işkence gördük. İçimizde hep bir ana vatan var olacak. Var olunacak bir ülke ihtiyacı hissettik. Bu acıyı anlamanız mümkün değil. Anneannesinin geldiği Van'ı anlatıyor Toranyan. Annesinin doğduğu İzmir'i, terk ettikleri İstanbul'u. Ve o daha hiçbirini görmedi. Sözü bile edilemez bir korku olarak söz ediyor Türkiye'ye gitmekten Toranyan. Neredeyse titreyerek. Vaktiyle silahlı bir örgüte üye olmuş birinin bir hayalden bu kadar korkuyor olması çok tuhaf. Gerçekten bir korkudan söz ediyor. Anlaşılır gibi değil. Bu adamın bir zamanlar Türkiye'li diplomatlara suikastler düzenleyen, Orly Havalimanı'nda bomba patlatan bir örgütün yakınından bile geçtiğine inanası gelmiyor insanın. Ya da belki öfke demlendikçe insanın içinde başka bir şeye dönüşüyor. Köksüzlüğün işkencesini, aynada yüzünü görmek için öfkeyle beslediği günler çok gerilerde kalmış gibi. Şimdi yönettiği derginin son sayısını gösteriyor yavaş yavaş hevesle. Sokakta, kaldırımın ortasında yurttaşın istediği pozları vermeye çalışırken, hiç kapris yapmayan bu adama bakarken, Asala'nın Türk diplomatları öldürürken, Türkleri niçin cezalandırdıklarını düşünüyorum. Hakikaten sadece dedelerinin çektikleri yüzünden mi? Yoksa kendileriyle ilgili bir parçası var mı öfkenin? Metin Ümit'in sözünü etti Türklerden korkan kadın, korkusu elle tutulacak kadar gerçek olan bu yapılı adam. Neyden korkuyorlar? Gerçekten Türklerden mi yoksa başka bir şey mi var korktukları? Bu soruların cevaplarını almam için birkaç gün beklemek gerekiyor. Hoşça kalın, görüşmek üzere derken elimi öyle sıkıyor ki neşesi besbelli yüzünde. Belki de konuşabileceği bir Türk'le tanıştığında bir kurşun asker daha bir insana dönüşüyor Toranya'nın kafasında. Bu yüzden bir insani çatlak gibi duruyor gülümsemesi yüzünde. Çocukça bir şey. Çocuklukla ilgili bir şey. Sonra anlayacağım ki kesinlikle çocuklukla ilgili bir şey. Ya ben? Asala tarafından suikaste uğrayıp öldürülen Türk diplomatlarından birinin çocuğu olsaydım. Ara Toranya'nın elimi böyle sıkmasına izin verebilir miydim? Bilmiyorum. Isabel, röportajı kazasız belasız atlattığımız için rahat bir nefes alıyor. Ara Toranya'nın bu kadar konuşmuş olmasına şaşıyor. Ama bunları konuşacak vakti yok. Yine acelesi var. Alexis Gojian'la görüşeceksiniz. Bir saat sonra Café Le Select'te deyip neredeyse koşarak ayrılıyor yanımızdan. Sağlık sorunları sözünü duyduktan sonra onunla ilgili tahminlerimde haddimi bilmeye karar vermiş olsam da yine de bir tedirginlik hissediyorum. Sanki o da pek yakınlaşmak istemiyor gibi. Yine de konuşacak bir şeyleri var belli. Kim bilir belki birkaç gün sonra. Durmadan kafelerde dolaşıyoruz yurttaşla. Bir kafeler ülkesi içinde birbiri ardına karşımıza oturan yüzlerle konuşuyoruz sanki. Ama bir sonraki randevumuz için geldiğimiz Café Le Select'te duvarlara asılı fotoğraflara bakıyorum karşıma oturacak yeni yüzü beklerken. Dünyaya nispet yapar gibi prosunu içen bir sürü Hemingway fotoğrafı. Fotoğraflara daldığım için yurttaşın Fransız dilini korumaya yeminli Fransız garsonlarıyla kendi şahsi, gizli ve sessiz savaşını başlattığını fark edemiyorum. Farkına vardığımda da çok geç kalmış oluyorum. No, I don't know French. Allah'ım ya Rabbim ya. Un café s'il vous plaît. S'il vous plaît diyoruz arkadaş. Bana dönüyor. Bal gibi anlıyor aslında, artist. Bu böyle günlerce devam ediyor. Yurttaşa göre Fransız garsonları çok yavaş. Hepsinin asabı bozuk ve kesinlikle hepsi ondan nefret ediyor. Bir zamanlar Café Le Select'te içki parası için boks maçı yapmak zorunda kalan Hemingway, garsonla kavga etmeye yer arayan yurttaş ve görmediği bir ülkenin hayaliyle boğuşan Ara Toranya. Toprak, ekmek, güç ve bazen de Fransızcanın telaffuzu yüzünden birbirini boğazlamaya ayarlı bir genetik kayıtları vardır belki de. Belki de bu yeryüzünü onlar kurdukları için, bütün metinleri onlar yazdıkları için ben sökemiyorumdur mantığını. Kim bilir, kadınlar yazabilse bu tarihi yeniden, belki de son cümlesi başka bir şey olurdu. Perilerin cahillikleri bu kadar ölümcül olmayabilirdi belki o zaman. İnsanları öldürmüş bir örgütün içinden gelen Ara Toranya'nı anladığım için suçlu hissetmeyebilirdim belki o zaman kendimi. Belki o zaman. Çok bekletmedim umuyorum. Alexis Gojian masaya otururken birkaç kibar cümle ediyor. Çoğunu kaçırıyorum. Çünkü camdan Özgür geçiyor. Bir süre sonra tanışacağız ve ertesi gece Ermenilerle ilgi duyduğum en komik hikayeyi Sorbonne Üniversitesi'nde devletler hukuku doktorası yapan bu genç adam anlatacak bana. 9. ayrımın sonu sayfa 167.